Zekeriya 4. bölüm 2. ayette ne görüyorsun diye sordu. Son altın bir kandillik görüyorum diye yanıtladı. Tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde 7 kandil, kandillerde 7'şer oluk var diyor. Burada 7 kandilli Şam'dan İsrailoğullarının toplanma çadırının daha sonra da tapınağın kutsal yer denilen yerinde bulunan Şam'dan'a işaret eder. Bu 7 kandilli Şam'dan bugün de İsrail ulusunu simgeleyen en tanınmış sembollerden birisidir. Kutsal kitapta İsrail ulusunu simgeleyen diğer semboller de bulunur. Örneğin yanıp tükenmeyen çalı, asma, zeytin ağacı ve bunun gibi diğer semboller. 7 kandilli bu altın Şam'dan önce toplanma çadırında sonra da Yeruşalim'de tapınakta bulunan eşyaların en gösterişlisiydi. Som altından elle yapılmıştı. Usta olan Beselel buna en başta biçim veren, ortaya çıkartan kişiydi. Şamdan'dan sorumlu olan kişi başkahinin kendisiydi. Şamdan'daki kandilleri o yakar, kandillikteki yağı sürekli olarak dolu tutardı. Kandillerden akan yağları, mumları temizlemek de onun işiydi. Vahiy kitabında büyük başkahinimiz olan Rab İsa Mesih'i Anadolu'nun batısındaki 7 kiliseyi temsil eden Şamdanların ortasında gezerken görürüz. Orada Rab İsa onları eğer tövbe etmezlerse gelip Şamdanlarını ortadan kaldıracağını söyleyerek uyarıyordu. Rabbimiz Tanrı sözüne göre yaşamayan kiliseleri kesip attığı gibi bugün de Tanrı sözünden uzak ve günah içinde yaşayan kiliseleri kesip atacaktır. Ve burada Zekeriya peygamberin görümündeki görüntü gelecekte Tanrı'nın bu dünyadaki bir tanığı olacak 7 kandilli Şam'dan ile simgelenen İsrail ulusudur. Ayetten tepesinde kendi yağ kabı olduğunu görüyoruz. Burada sözü edilen yağ kabı Musa peygambere bu Şamların nasıl olacağı yönünde verilen ilk talimatta bulunmayan bir şeydir. Bu yağ kabı 7 kandilin üzerinde bir seviyeye yerleştirilir ve yukarıdan akan kandillere sürekli yakıt sağlardı. Bu görümdeki en önemli faktörlerden birisinin burada sözü edilen yağ olduğunu söyleyebilirim. Şam'dan Mesih'i simgeler. İçinde yağ bulunan kandiller kutsal ruhu simgeler. Kutsal ruhu simgeleyen Şam'dandaki yağdan daha güzel bir görüntüyü zor görürüz. Gerçekten de yağ kutsal kitaptaki en belirgin tanımlanan sembollerden bir tanesidir ve kutsal ruhun bir sembolüdür. Yağ kutsal ruhu simgelerken kandillerden yayılan ışık İsa Mesih'i simgelemektedir. Çünkü dünyanın ışığı İsa Mesih'tir. 7 kandilli bu Şam'dan tapınaktaki Mesih'i simgeleyen eşyalar arasında belki de en karmaşık olanıdır. Şam'dan'ın ölçüleri belirli değildir. Çünkü Tanrı'nın doluluğunun ölçülerini belirleyemeyiz. Rab İsa Mesih yeryüzünden ayrılmaya hazırlanırken öğrencilerine kutsal ruhu göndereceğini söyleyerek Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şunları söyledi. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. İşte bizler de bu sözleri gözümüzün önünde tutarak Şam'lara bakmalıyız. Şam'dan üzerindeki kandillerde yanan ışığın parıltısıyla güzel bir görünüm alır ve bu ışık Şam'ların güzelliğinin ve çekiciliğinin olduğu gibi görünmesini sağlardı. Aynı bunun gibi kutsal ruh da kendisinden söz etmez ama Rab İsa Mesih'in güzelliğini ve yüceliğini açıklar. Zekeriya 4. bölüm 3. ayette ayrıca kandilliğin yanında bir zeytinyağı tasının sağında öbürü solunda iki zeytin ağacı da var der. Buradaki iki zeytin ağacının neyi simgelediği Zekeriya peygamberin günlerinde ortaya çıkmıştır. Davut'un soyundan gelen bir kral olan Zerubbabel bu iki zeytin ağacından birisiydi. Diğer zeytin ağacı da başkahin olan Yeşu'ydu. Tanrı bu ikisi aracılığıyla İsrail ulusuna yeniden ışık getirecek ve onları tüm dünyaya ışık yapacaktı. Daha önce de söylediğim gibi zeytinyağı ki bu İbranice'de altın yağı olarak da söylenir kutsal ruhu simgeler. Bu peygamberlik aynı zamanda gelecek içinde yani dünyanın sonlarına doğru yaşanacak büyük sıkıntı dönemi içinde yapılmış bir peygamberliği oluşturmaktadır. Bunun böyle olduğunu Vahiy kitabında açıkça görüyoruz. Vahiy 11. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. İki tanığıma güç vereceğim. Çul giysiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler. Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir der. O büyük sıkıntı döneminde Antikrist yani şeytanın gücüyle desteklenen Mesih karşıtı iki kişi dışında yeryüzünde her tanığın ağzını kapayacaktır. Çünkü bu dönemde Tanrı kısa bir sürede olsa elini yeryüzünden çekecektir. Evet Mesih karşıtı olacak kişi bu ikisi dışında Tanrı'yı tanıyan, ona iman eden bütün tanıkların ağzını kapayacak ve onları konuşturmayacaktır. Tanrı her şeyin iki tanığın sözüyle belirlenmesi gerektiğini kutsal kitapta çeşitli ilişkilerde belirtmiştir. Tanrı aynı zamanda bu dünyada kendisini hiçbir zaman tanıksız bırakmayacağına da söz verir. Evet, bu sıkıntı döneminde Tanrı için tanıklık yapacak olan iki kişi bulunacaktır. Bu iki kişinin kimler olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar olabilir. Bunlardan birisi İlyas peygamber olabilir. Ama diğeri Hanok mudur? Musa mıdır? Vaftizci Yahya mı yoksa başka birisi mi olur bilmiyoruz. Bu iki tanığın kimler olacağı burada pek o kadar önemli değil. Önemli olan Tanrı'nın kendisine tanıklık edecek iki kişinin o dönemde yeryüzünde var olacağı ve onların kutsal ruhun gücüyle konuşacak olmalarıdır. Evet, bu iki kişi Tanrı'nın yeryüzündeki tanıkları olacaklar. Tanrı Zerubbabel ve Yeşu'yu Zekeriya peygamberin günlerinde kullandığı gibi gelecekte bir günde de kendisine iki tanık çıkaracak ve bu tanıklar tüm yeryüzünde kendilerinden başka hiçbir tanığın bulunmadığı günlerde Tanrı için tanıklık edeceklerdir. Zekeriya peygamberin gördüğü bu görümlerin her birinin bütün bir hikayenin parçaları olduğunu burada bir kez daha söylemek isterim. Bütün bu görümleri bir araya getirip birleştirdiğimizde çok güzel ve tam bir görüntüyü elde ederiz. Tanrı bu görümleri Babil'deki tutsaklıktan geri dönen Yahudileri güçlendirmek ve yeniden gayrete getirmek amacıyla verir. İsrailoğulları 70 yıla yakın bir süre boyunca Babil'de tutsak yaşadıktan sonra şimdi artık İsrail topraklarına geri dönmüşlerdi. Tanrı onlara açıkça başlarından geçen bütün bu olayları kendi amacı ve tasarısı doğrultusunda yaşadıklarını belirtir. Şimdi İsrail topraklarına geri döndüler. Bundan böyle onların günahlarından temizlenmesi ve tekrar Tanrı'nın etkin tanıkları olabilmesi için Tanrı'yla doğru bir ruhsal ilişkiye getirilmeleri gerekiyordu. Zekeriya peygamberin gördüğü bu görümler geçmişte İsrail topraklarında gerçekleşmiş olmakla birlikte gelecekte de gerçekleşecek çok önemli peygamberlikleri barındırmaktadır. Bu ön bildirilerin hepsi tam olarak Tanrı'nın Yahudi ulusunu dünyanın dört bir köşesinden toplayıp İsrail topraklarına geri getirdiği zaman başlayacak olan bin yıllık egemenlik döneminde gerçekleşecektir. Tanrı o günde Yahudi ulusunu günahlarından temizleyecektir. Bu da Yahudi ulusunun Tanrı'ya döneceğini işaret eder. Zekeriya kitabının 13. bölümünde ileride görebileceğimiz gibi Davut'un soyundan gelenlerin ve Yeruşalim'de oturanların yıkanıp temizlenebilmeleri için Tanrı'nın onlara bir çeşme açacağını bildirmektedir. Yahudi ulusu bu çeşmenin suyuyla yıkanıp temizlendikten sonra tüm dünyaya ışık olabilecektir. Yani Yahudi ulusu günahlarından tövbe edecek ve Rab'be dönecektir. O zaman da Rab'be uygun, yaraşır bir şekilde yaşayacaklar. Doğruluğu ve adaleti sevecekler, Rab'bin sevgisi ve barışı içinde yaşayacaklardır. Böylece dünyada ışık olacaklar. Zaten Tanrı'nın başlangıçta onlar için belirlediği amaç da buydu. Yahudi ulusu tüm dünyaya ışık saçan bir ulus olacaktır. Yasanın tekrarında bakın hangi çarpıcı sözleri okuruz. Yasanın tekrarı 32. bölüm 8. ayet. Yüceler yücesi uluslara paylarına düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını İsrailoğullarının sayısına göre belirledi diyor. Peki Tanrı dünya uluslarının sayısını niçin İsrailoğullarının sayısıyla orantılı bir şekilde belirledi? Bunun nedeni açıktır. Tanrı Yahudi ulusunun kendisi için bir tanık olmasını istedi. Onların yaşayışları, tutumları, düşünceleri ve insanlara karşı bakış açıları Rab'be yakışır olacaktır. İsrail toprakları stratejik ve siyasi açıdan dünyanın en duyarlı toprakları olmalıdır. Bunun böyle olmasını Tanrı'nın kendisi seçmiş ve belirlemiştir. O burayı üç büyük kıtanın, Afrika, Asya ve Avrupa'nın birleştiği yer olduğu için seçti. Bütün bu üç kıtanın kesiştiği yer orasıdır. Dünyanın başka hiçbir yerinde böylesine hassas, böylesine uluslararası sorunlara yol açabilecek bir yer yok. O toprakların böylesine sorunlar yaratan bir yer olması Tanrı'nın isteği olmuş olabilir. Tanrı sözünün duyurulacağı bir merkez oluncaya kadar da bu topraklar sorun ve antlaşmazlık yaratmaya devam edecektir. Hezekiel 5. bölüm 5. ayette şu sözleri okuruz. Egemen Rab diyor ki, bu Yeruşalim'i ulusların ortasına yerleştirdim, çevresini ülkelerle kuşattım. Neden böyle olmuştur? Çevresindekilerine tanıklık etsin diye. Ve o gelecekteki günde tüm İsrailoğulları dünyanın her bir köşesinde diğer uluslara birer tanık olacak ve onlara gerçek ve yaşayan Tanrı'yı anlatacaktır. Yahudi ulusunu simgeleyen sembollerden en popüler olanının yedi kandilli şamdan olması ilginçtir. İsrail'e giderseniz orada incir ağacı, asma veya zeytin ağacı sembollerini hemen hemen görmezsiniz. Ama gittiğiniz her yerde, her evde Yahudilerin menora dedikleri bu yedi kandilli şamdanı göreceğinizi söyleyebilirim. İsrail devletinin kuruluşunun 25. yılı kutlamalarını seyrettiğinizde menora sembolünü her yerde görmenin mümkün olduğunu görürsünüz. Nasıl ki ulusal bayramlarda her yere bayraklar ve o ülkenin kurtarıcısının resimleri asılıyorsa, Yahudiler de bu tür ulusal kutlamalarda kendi bayraklarını ve ulusunu simgeleyen bu yedi kandilli Şam'dan figürünü her yere asar. Evet, gün gelecek ve bütün İsrail ulusu Tanrı'nın istediği ve onlardan beklediği gibi gerçek bir tanık olacaktır. Çünkü o zaman bu ulus Rab'be dönecektir. Mesih İsa'yı Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul edecekler. İsrail geçmişte görevini yerine getirmedi. Bugün de inanlılar topluluğu olan kilise kendisine verilen görevi yerine getirememektedir. Her ne kadar İsa Mesih kurtuluş müjdesini dünyanın tüm uluslarına duyurmamızı emrediyorsa da bugün dünyada hiçbir tanık, inanlı bulunmayan pek çok ulus var. İncil'in hiç gitmediği bazı yerlere radyo aracılığıyla ulaşılabildiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Dünyanın her yerine çeşitli yollarla, radyo, televizyon ve basılı yayınlarla Rabbin kurtarış haberinin yayılmasını duymak beni doğrusu sevindirir. Birçok yerden radyo aracılığıyla Rabbin müjdesinin duyulduğundan haber alıyoruz. Dostum, bizler iman yoluyla lütufla kurtulduk ve bu kurtuluş müjdesini diğer insanlara hem sözlerimizle hem de yaşam biçimimizle bildirmemiz Rabbimizin buyruğudur. Gelecekte Yahudi ulusu dünyanın her bir tarafında Tanrı'nın birer canlı tanığı olacak ve Tanrı'nın sözlerini Yeruşalim'den bütün dünyaya yayacaktır. Yeşaya peygamber bunu Yeşaya 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle ifade eder. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak diyor. Zekeriya 4. bölüm 4. ayette benimle konuşan meleğe bunların anlamı nedir efendim diye sordum diyor. Bu genç adam yani Zekeriya peygamber hiç de utangaç değildi. Hatta oldukça atılgandı. Bu yüzden meleğe soruyor. Evet, bu şeyleri görüyorum ama bunların anlamı nedir? Zekeriya 4. bölüm 5. ayette melek bunların anlamını bilmiyor musun diye karşılık verdi. Hayır efendim dedim diyor. Melek bu sözleri Zekeriya'nın bilmiş olması gerektiğini ima ederek ona bunların ne demek olduğunu bilmiyor musun diye sorar. Şunu demek istiyordu. Senin bu şeylerin ne olduğunu çoktan anlaman ve bilmen gerekirdi. Karşında altından yapılmış bir şamdan durduğu halde daha bunun ne anlama geldiğini soruyorsun. Zekeriya bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordu. Bu nedenle de şöyle diyor. Hayır efendim, bu şeyin ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum. Zekeriya 4. bölüm 6. ayette bunun üzerine şöyle dedi. Rab Zerubbabel'e güçle, kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Dikkat ederseniz bu Tanrı'nın Zerubbabel'e verdiği mesajdı. Peki kimdi bu Zerubbabel denen kişi? Zerubbabel, Yeruşalim kentinin yöneticisi durumunda olan sivil bir adamdı. Yahudi ulusunun o dönemdeki ruhsal başkanı nasıl başkahin Yeşu'ysa, Zerubbabel de Yahudi ulusunun o dönemdeki sivil başkanı ve yöneticisiydi. Yani kraldı. 70 yıllık Babil sürgününden sonra Yeruşalim'e geri döndükleri zaman İsrail'in Yahuda oymağının yöneticisiydi. Ezra kitabında da görülebileceği gibi Yahudi halkının İsrail topraklarına geri giden ilk Yahudi grubunun başıydı. Zerubbabel'in tamamladığı en büyük iş Yeruşalim'deki tapınağı yeniden inşa etmekti. Ama bu büyük iş dışarıdan gelen tehlikeler ve içeride yaşanan yılgınlıklardan dolayı kesintiye uğramaktaydı. Bu yüzden Tanrı Zerubbabel'i yüreklendirmek ve gayrete getirmek için ona bir görüm gösteriyordu. Bu görümün Zerubbabel için çok büyük bir anlamı vardı ve bugün yaşayan bizler için de çok büyük anlamlar taşır. Bu ayette duyurulmak, verilmek istenen mesaj şuydu. Kudretle değil, kuvvetle değil ancak benim ruhumla, orduların Rabbi böyle diyor. Bu ayette geçen kudret ve kuvvet sözcükleri ilginçtir. Kudret sözcüğü insanın elinde tuttuğu gücü, kişisel yeteneklerini, marifetlerini ve aynı zamanda zenginliğini dile getiren genel bir sözcüktür. Kuvvet sözcüğü de hemen hemen aynı şeyleri ifade etse de daha çok insan gücünü, fiziksel, maddi ve akıl gücünü ifade eden bir sözdür. Bu açıdan bakıldığında bu ayeti şu şekilde yorumlamak da mümkün olabilir. Bilek gücüyle ya da akıl gücüyle değil, ancak benim ruhumla, ordular Rabbi böyle diyor. Bu sözlerin Yahudilerin sivil başkanı olan Zerubbabel'i ne ölçüde cesaretlendirmiş olduğunu herhalde tahmin edersiniz. Zerubbabel ve başkahin Yeşu, Şam'dana yağ sağlayan iki zeytin ağacı tarafından simgelenmekteydi. Burada söylenmek istenen şey şudur. Tapınak yeniden sizin kendi gücünüzle, anlayışınız veya aklınızla değil ama Tanrı'nın ruhunun gücüyle kurulacaktır. Sevgili dostum, bugün girişimlerde bulunduğumuz durumda Tanrı'nın ruhu bizimle değilse bütün bu yaptıklarımız boşa gider. Çünkü Tanrı kendi işini bizim gücümüz ve aklımız aracılığıyla gerçekleştirmiyorsa, o zaman bizim tüm çabamız koskocaman bir sıfır olarak kalacaktır. Sık sık çok güzel konuşmalar yapabilen İncil vaizlerinden söz ediyoruz ama durup düşünmek ve sormak gerekir. Bazen akıllı vaizler çok tehlikeli olabilir. Zekası üstün olan, aklı çok çalışan birisi bu zekasını yanlış yerde kullanmayı tercih ederse, Tanrı'nın topluluklarına çok büyük zarar verebilir. Ruhsal hizmet alanlarında görev yapan işçiler arasında yaşanan ve sık sık üzerine tanık olduğumuz kıskançlıklar, dedikodu veya kaba şakalar karşısında ne yapmalıyız? Zekası keskin diye bir kişinin bir kimseyi doğrudan ruhsal hizmetlerde çalıştırılması çok yanlış olabilir. O kişinin çok büyük yetenekleri, iyi idareciliği, konuşmacılığı, halkla olan iyi ilişkileri, çevresinde yarattığı saygınlığı olabilir. Ama Tanrı'nın işi insanlar aracılığıyla sürdürülemez. Tanrı'nın işi yine Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ayette okuduğumuz gibi orduların Rabbi şöyle diyor: kudretle değil, kuvvetle değil, ancak benim ruhumla. Açıkça söyleyeyim, Rabbin işinde hizmet eden bizler bu hizmeti bedende yaparsak sadece yapmış oluruz. Tanrı bundan hoşlanmaz. Bizler bunu samanla, çöple bina ettiğimiz için tüm bunlar Tanrı'nın yargılayan ateşi karşısında yanıp kül olacaktır. Evet, Tanrı kendi işini bizim aracılığımızla yapmak ister ama bunu kutsal ruhla dolu olarak kutsal ruhun aracılığıyla yapmamızı istemektedir. Bizim için bu gerçeği görebilmek önemli. Gelecekte 1000 yıllık egemenlik döneminde de durum aynı olacaktır. Yani Rabbin hizmetinde bulunanlar bileklerinin gücüyle, zekalarıyla değil ama Tanrı'nın ruhuyla dolu olarak hizmet edeceklerdir. İsrail'in kandili üzerine bol bol dökülecek olan Tanrı'nın ışığıyla ve kutsal ruhun o altın yağı aracılığıyla yeryüzünün tüm uluslarını aydınlatmak için 7 kat parlaklıkta parlayacaktır. Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde karşılaştıkları zorluklar ve direnmeler karşısında yılgınlığa düşüp şüphe ve korku içinde kaldıkları için yüreklendirilmeye, özellikle de Tanrı'nın bu gayretlendirici sözlerini duymaya ihtiyacı olan bir halk vardı. Tanrı bu yüreklendirmeyi yapmak için bir görüm verdi. Görüm, Yahudi halkını isteklendirip gayrete getirsin diye Tanrı'nın Zerubbabel'e verdiği kendi sözleriydi. Zekeriya 4. bölüm 7. ayette, "Sen kim oluyorsun ey Uludağ? Zerubbabel'in önünde bir düzlük olacaksın. O tapınağın son taşını çıkarırken halk da ne güzel, ne güzel diye bağıracak" der. Burada resmedilen dağ, onların karşılaştıkları zorluklar ve güçlüklerdir. Bu görüm onların Zerubbabel'in bu güçlükleri kaldıracağına olan inançlarını artırmak için veriliyordu. Rab İsa dağ sözcüğünü bu anlamda kullandı. Matta 17. bölüm 20. ayette öğrencilerine şöyle söyledi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır." Rab İsa Mesih burada fiziksel dağdan söz etmez. O gün etrafta bulunan dağ ve tepelerin kaldırılıp kaldırılmadığını bilmiyoruz. Ama dağları yerinden kaldıran imanın, Rabbin işine karşı direnen ve bu işi engelleyen etkenleri ortadan kaldıran iman olduğunu biliyoruz. Buradaki görümde verilmek istenen mesaj da budur. Ne kadar imkansız ve zor görünse de Tanrı'nın tapınağı Yeruşalim kentinde yeniden yapılacaktı. Lütuf, ne güzel, ne güzel diye bağırışlar arasında çatının taşını o çıkartacaktır. Çatının taşı terimi yapıyı tamamlayan son parça demektir. Tapınağın sevinç sözleri arasında tamamlanacağı bu sözlerle müjdelenmekteydi. Yılgın, bezgin ve korkak bu sürgünden dönen halk için bu gerçekten büyük bir cesaret kaynağı olan sözlere işaret eder. Zekeriya 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Rab bana yine seslendi. Bu tapınağın temelini Zerubbabel'in elleri attı. Tapınağı tamamlayacak olan da onun elleridir. O zaman beni, size her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız der. Bu Tanrı'nın bir vaadiydi. Tanrı burada tapınağın yapımının kesintiye uğrayarak başka birisi tarafından tamamlanamayacağını ama Zerubbabel tarafından başlatıldığı gibi yine bu kişi tarafından tamamlanacağını vaat ediyordu. Bu vaat bana yeni antlaşmadaki şu vaadi hatırlatır. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Tanrı Zerubbabel'e, sen tapınağın temellerini atarken ben seninle beraberdim. Tapınağın çatısını örterken de seninle birlikte olacağım der. Zekeriya 4. bölüm 10. ayette küçük işleri yapma gününü kim küçümsüyor? İnsanlar Zerubbabel'in elinde çekili görünce sevinecekler. Bu 7 kandil Rabbin bütün yeryüzünde dolaşan gözleridir der. Küçük işleri kimin hor görebileceğini soruyor. Ben söyleyeyim. Biz ulus olarak küçük işleri hor görüyoruz. Gözümüz hep büyük işlerde ve gösterişte. Başarılı olmayı, hava atmayı severiz. Başarımızı diktiğimiz büyük binalarla, kurduğumuz mağazalarla ve bu yerlere akın akın gelen insanların ve müşterilerin sayısıyla ölçüyoruz. Oysa Tanrı böyle gösterişli yerlerde değil, daha çok sessiz ve sakin yerlerde çalışmaktadır. Bu nedenle küçük ve basit işleri hor görmeyelim. Bu ayette geçen şakülün ne olduğunu herhalde bilirsiniz. Duvarcı ustasının elinden düşmeyen vazgeçilmez malzemelerden birisidir. Ucunda demir ağırlık bulunan ve uzun bir iple bağlı olan bir alet. Bu alet, örülmekte olan duvarın yerden dikey yapısının düzgün olarak örülmesini sağlar. Ters durumda duvar eğik ve basık bir durumda örülmüş olabilir ve ileride böyle bir duvar deprem veya dış etkilerle kolayca yıkılabilirdi. İşte bu aletin bu açıdan çok büyük bir önemi vardır. Onlar Rabbin gözleridir. O gözler ki bütün yeryüzünde gezinmektedirler sözü, Tanrı'nın her şeyi gördüğünü ve her şeyin denetimini elinde bulundurduğunu belirtir. Zekeriya 4. bölüm 11, 12 ve 13. ayetlerde meleğe kandilliğin sağındaki ve solundaki bu iki zeytin ağacı nedir diye sordum. Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir? Bunların anlamını bilmiyor musun diye karşılık verdi. Hayır efendim dedim diyor. Zekeriya peygamber yine bir açıklama ister. Meleğin ona bu şeylerin ne olduğunu bilmiyor musun diye sorması, Zekeriya'nın bu şeyleri bilmiş olması gerektiğini belirtmektedir. Evet, Zekeriya'nın bu şeyleri çoktan bilmiş ve anlamış olması gerekirdi ama işte henüz bilmiyordu. Zekeriya 4. bölüm 14. ayette melek, bunlar bütün dünyanın Rabbine hizmet eden zeytinyağı ile kutsanmış iki kişisidir diye açıkladı. Bunlar kutsal ruhla dolu olan iki adamdı. Birisi Yeruşalim'in sivil yöneticisi olan Kral Zerubbabel, diğeri de Yeruşalim'in ruhsal önderi olan Başkâhin Yeşu'ydu. Yahudi ulusunu temsil eden Yeşu'nun temizlendiğini ve şimdi artık yepyeni ve temiz elbiseler giydiğini daha önce gördük. Babil sürgününden geri dönen Yahudiler günahlarından dönüp Tanrı'nın belirlediği kurtuluş yolunu kabul ettikten sonra Tanrı tarafından temizlenmişler ve kendisiyle doğru bir ilişki içerisine getirilmişlerdi. Bizler de bugün günahlarımızdan döner ve Tanrı'nın Mesih'te belirttiği kurtuluşu kabul edersek Tanrı günahlarımızı bağışlayacak ve bizi kendisiyle doğru bir ilişki içerisine geri getirecektir. Burada sizin ve benim alacağımız güzel bir ders bulunur. Tanrı bizi kendi kutsal ruhuyla doldurmak ister. Ama bunun için önce bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan iki tanesi negatiftir. Birincisi, Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz diyen Efesler 4. bölüm 30. ayette karşımıza çıkar. Eğer hayatımızda günah varsa kutsal ruhla dolu olamayız. Önce Tanrı'nın önünde temiz olmamız gerekir. İkincisi, 1. Senanikler 5. bölüm 19. ayette geçen ruhu söndürmeyin sözüdür. Ruhu söndürmek Tanrı'nın isteği dışında bulunmak anlamına gelir. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğumuzda Tanrı bizi istediği gibi kullanamaz. Tanrı senin şurada ya da burada olmanı isterken sen hala başka bir yerdeysen bu durumda Tanrı'nın seni pek fazla kullanabileceğini zannetmiyorum. Kutsal ruhla dolmanın 3. koşulu ise pozitif bir koşuldur. O da Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette geçen ruhta yürüyün sözüdür. Ruhta yürümek çok pratiktir. Bu kutsal ruhla birlikte yürümek, ona yaslanmak ve kendi başımıza yapamayacağımız şeyleri onun yapabileceğine güvenmek anlamına gelir. 7 kandilli Şam'dan görümü Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde sürgünden dönen Yahudilere büyük bir cesaret kaynağı oldu. Bu görüntüden bugün yaşayan bizler de kendimize bazı ruhsal dersler çıkartabiliriz. Bu aynı görüm gelecekte bir gün Tanrı'nın ruhunu ölçüsüz olarak insanların üzerine dökeceği günlerin ön bildirisini de oluşturmaktadır. Bugün kutsal ruhun dökülüşünün çok sınırlı kaldığını düşünüyorum. Ama Mesih 1000 yıllık egemenliği için yeryüzüne geri geldiği zaman kutsal ruhu tüm insanların üzerine dökecektir. O gün henüz daha gelmedi. Ama kutsal kitaptaki peygamberlikler doğrultusunda geleceğinden emin olabiliriz.